Ayrım 24, yokuşun başı, böyle gelmiş, böyle gitmez 2. Aziz Nesin, sayfa 281. Şakalar. Pehlivan Münir'in anlattığım tavandaki cinsel gölge oyununa benzer şakalar okulumuzda olan sayılıyordu. Bu şakalardan biri şudur. Sıralardan birinin ön tahtasında bir budak varmış. Bu budağı çıkarıp orada budak deliği açmışlar. Çocuklardan biri budak deliği olan sıranın ön tahtasına dayanıyor. O budak deliğinden cinsel organını sokuyor. Sıranın kapağı kapalı olduğundan içi görünmüyor. Alay etmek istedikleri çocuğu çağırıp sıranın kapağını aç bak ne göreceksin diyorlar. Çocuk sıranın kapağını açınca çevresindekiler alayla kahkaha atıyorlar. Uykusu ağır, üstelik de horlayan çocuklara çok ağır şakalar yapılırdı. Bu ağır şakaların en hafifi, horlayan uykusu ağır çocuğun yüzünü mürekkeple kapkara boyamaktı. O çocuk sabahleyin uyanınca kimse ona yüzünün boyalı olduğunu söylemezdi. Çocuk muslukta yüzünü yıkarken yüzünden boyaların aktığını görünce pek şaşar, işte o zaman alay başlardı. Bu yüzleri boyalı olanların içinde kış sabahının soğuğunda yüzlerini soğuk suyla yıkamadan koğuşa girenler, hatta derse girenler bile olur, maskaralık yapmışlar diye üstelik bir de subaylardan dayak yerlerdi. Bu şakadan daha gülünç olanı vardı. Uykusu ağır olan iki horlayan çocuğun suratlarını boyarlardı. Sabahleyin uyanılınca bunlara kimse suratlarının boyalı olduğunu söylemezdi. Bu iki çocuk birbirinin boyalı suratını görünce kendi suratlarının boyalı olduğunu görmediklerinden birbirleriyle gülerek alay eder. "Yuhu enayiye bakın" diye birbirlerini başkalarına gösterirlerdi. İşte o zaman ikisiyle de alay edilirdi. En gülünç olanı da kendi suratının boyalı olduğunu bilmeden karşısındakinin suratı boyalı diye alay eden çocuğun sonradan kendi suratının da boyalı olduğunu anlayınca kızıp köpürmesiydi. Yine uykusu ağır ve horlayan çocuklara yaptıkları bir şaka daha vardı. Uyumakta olan bir çocuğun bir ayağının baş parmağına bir sicim bağlarlar, karyolanın ayak ucundaki yuvarlak demirden geçirilen sicimi karşı sırada bir ranzada yatan çocuklardan biri elinde tutardı. İpi tutan çocuk, ipi çekince uyuyan çocuğun ayağı havaya kalkardı. Bu çocuğun ayağını insan yüzü gibi çizer boyarlardı. Bundan sonra ipi çekip bırakarak, bir bırakıp bir çekerek çocuğun insan yüzü biçimine sokulmuş ayağıyla kukla gibi oynarlardı. Çocuğun ayağına kukla dansı yaptırılırken koğuşun öbür çocukları da elleriyle tahtalara, demirlere vurarak, el çırparak, ağızlarıyla sesler çıkararak oynatılan çocuğun kendi horultu temposu da çalgı gibi bu seslere katılmış olurdu. Horlayan çocuk ayağı böyle oynatıldıkça uyanır gibi olursa birden ipi bırakırlar, bütün koğuş sessizliğe gömülürdü. Az sonra yine ayak kuklanın oynatılmasına başlanırdı. Gece aralarından sonralara dek sürerdi bu şaka. Horlayan, uykusu ağır çocuklara yapılan en ağır şaka, bunların uyurlarken donlarını çözüp cinsel organlarını renk renk mürekkeplerle ve halka halka boyamaktı. O çocuk sabahleyin uyandıktan sonra helaya gidince şaşkınlık içinde kalırdı. Alay edilen bu çocuğun şaşkınlığını seyretmek arkadaşlarının büyük eğlencesiydi. İster gülünçlü, ister acıklı, ister kaba, ister çirkin olsun, bu tür şakalardan birine hedef olmak korkusuyla hep tetikte, hep uyanık, hep tedirgin ve hep silik, bir gölge gibi yaşadım. Zamanla silik ve gölge gibi yaşamanın bir korunma olmadığını anlayarak, kendimi korumanın daha etkin ve tam bana uygun yollarını bilinçli olarak değilse bile can savunmasının içgüdüsüyle arayıp bulacaktım. Babik Salahattin. Sevgili okurlarım, anılarımı yazarken zaman zaman sizinle söyleşmeye gereksiniyorum. Daha doğrusu söyleşmek değil de dertleşmek istiyorum. Anılarımın özellikle yazmakta olduğum bu bölümleri yazarlık yaşamımda kendimi çok zorlayarak yazdığım yazılardır. Oysa bunları çok kolaylıkla yazmam gerekirdi. Çünkü ne yaratıcı bir yanı var bunların ne de bu yazılarımda üslup özenmesi var. Yaşadıklarımı yalınlıkla yazıyorum. Öyleyse neden bunca zorlanmam? Masamda oturup birkaç satır yazdıktan sonra nedenini anlamadan bunalıp bulgunlaşarak evin içinde odadan odaya dolaşıp duruyorum. Yazmamak için türlü bahaneler uyduruyorum. Kimiliğinde uyku bastırıyor. Bunun bir yalancı uyku olduğunu, yazmaktan kaytarmak için uyku ağırlığı bastığını sezinliyorum. Hiçbir yazıyı bu denli zorlanarak yazmamıştım. Düşüne düşüne bunun neden böyle olduğunu buldum sanıyorum. Gerçekte yaşamımın bu bölümlerini içimden yazmak istemiyorum. Belki utandığımdan, belki iğrendiğimden, belki açıklanmasını doğru bulmadığımdan. Buna karşın doğruları, yaşadığım gerçekleri ayrıntılarıyla yazmamın da görevim olduğunu biliyorum. Aklım yazmamı söylüyor, duygularımsa yazmamı. Tolstoy anılarında şöyle diyor. Yaşam öykümü yazarken en küçük bir şey şu ya da bu nedenle yazmasam bu bir biyografi, öz yaşam öyküsü olmaz. Yanlış yapmış olurum. Değil mi ki yazmaya karar verdim. Yazdıklarım bütün ayrıntılarıyla gerçek olmalıdır. Ancak böyle bir biyografi beni ne denli tedirgin etse ve en yakınlarımı bile benden ayırsa da benim yaşamımı tam anlamıyla yansıtabilir ve tarih olur, yararlı olur. Çünkü yazar, salt, tarihsel olayların değil, çevresindeki kişilerin de aynasıdır. Tolstoy kendi anıları için ileri sürdüğü bu düşünceleriyle bütün anı yazanlara ışık tutmuş oluyor. Anılarımı yazmak beni ne denli tedirgin etse de, en yakınlarımı bile benden ayırsa da, yazdıklarım bütün ayrıntılarıyla gerçek olursa yararlı olur. Anlatması beni tedirgin eden anılarımdan biri de Babik Selahattin denilen bir çocuğun utançlı serüvenidir. Derslikte sıralarımız arka arkaya dört dizi dizilmişti. Ben kapıdan girilince ilk dizideki ön sırada oturuyordum. Benim bulunduğum dizide en arka sırada Babik Selahattin otururdu. Boylarımızın uzunluğuna göre sıraları oturtulmuştuk. Babik Selahattin boyu kısa olduğundan ön sıralardan birinde oturmalıydı. Ama koruyucusu olan biri Selahattin'i en arkadaki sıraya alıp götürmüş yanına oturtmuştu. Babik sanı bebek yüzlü güzel çocuk anlamına kullanılıyordu. Babik Selahattin gerçekten çok güzel yüzlü, sevimli bir çocuktu. Fiyakalı giyinmeye özenirdi. Biz okulun içinde dahiliye elbise denilen kaba kumaştan giysilerimizi giyerken o okul içinde bile iyi kumaştan özel terzide dikilmiş harici elbise giyerdi. Genellikle yaka kopçaları çözük olurdu. Yakasının içinde beyaz mendili bulunurdu. Yalnız fiyakalı giyinmez, bir de fiyaka yapar, caka satardı. Eşcinsel olan çocuklar incinen, zedelenen, aşağılanan erkekliklerini gözden saklamak için caka satmaya, yiğitlenmeye, efelenmeye çok meraklıydılar. Sonraları aynı durumu cezaevlerindeki eşcinsellerde de gördüm. Hormon dengesizliği ya da normal dışı beden oluşumları yüzünden edilgin, eşcinsel, pasif homoseksüel olanlar bu durumlarını benimsiyorlar. Ama böyle olmayıp da zor altında ya da kandırılarak eşcinselliğe sürüklenmiş olanlar bunu bir türlü benimseyemiyorlar. Bu yüzden de alt edebileceklerine horozlanmaktan hoşlanıyorlar. Babik Selahattin de koruyucusu olan delikanlıya güvenerek ve ondan güç olarak yiğitlik taslar, rezillik eder, aşağılanmış erkekliğinin acısını çıkarmaya çalışırdı. Oysa onun eşcinsel olduğu herkesçe biliniyordu. Ona değin, bir özellik söyleyeceğim ki bu da fantezinin sınırlarını çok aşan bir gerçektir. Babik Selahattin'in pantolonunun arka dikişi yoktu. Dikiş yerine pantolonun iki parçası arkasında çıt çıtla tutturulmuştu. Demek ki bu pantolonu o özel olarak diktirmişti ya da birisi onun için diktirmişti. Pantolonun arka dikişi yerine çıt çıt kullanılmasının nasıl bir sapık ilişki kolaylığı sağlamak için olduğu belliydi. Ben ve benim yaşıtlarım daha sakal tıraşı olmaya bile başlamamıştık. Babik Selahattin'in önündeki sırada oturan bir çocuk hamamda tıraş makinesiyle bütün vücudunun kıllarını kazırdı. O denli kıllıydı ki soyunduğu zaman kara tüylü bir ayı gibi görünürdü. Vücudunda kılsız hiçbir yeri yoktu. Kıllar da sıktı. 2-3 tıraş bıçağı değiştirerek ancak kıllarını kazıyabilirdi. Tek koruyucusu olan eşcinsel çocuklar ne de olsa bir güçlü tekel altında korunmuş olduklarından açıkça aşağılanamıyorlardı. Öbür çocuklar böylelerinin eşcinselliğini bilmezden, anlamazdan geliyorlardı. Bir de bu eşcinsel çocukların koruyucusuz olanları vardı. Kimisini eski koruyucuları ortaya bırakmışlardı. Bunlar çok düşük, çok iğrençtiler. Önlerine gelene sapık cinsel ilişki kurarlardı. Hem de çok az para karşılığında. Bunlardan biri okuldan kovulduktan sonra birdenbire boylanıp gelişmiş, büyük futbol kulüplerinden birinin en gözde top oyuncusu, yıldızı olmuştu. Bunlardan MBN adlı bir çocuk vardı. Nasıl kimi sesleri yazma olanağı yoksa, kimi sesler yazılmazsa bu MBN'nin sapık ilişkilerini yazıya dökmek de olanaksızdır. Bir de bunlardan babamın arkadaşı olan bir imamın oğlu vardı. Onu sonradan çalıştığım çevrede çok görmüştüm. Eski durumunu bildiğimi belli etmemek için kendisini tanımazdan gelirdim. Bir de bu edilgin eşcinseller arasında daha o yaşında ünlü bir yüzme şampiyonu olan çocuk vardı, iyi sporcuydu. Başkalarından duyduğuma göre bu çocuk eşcinselliğini gizlemek gereğini bile duymuyor, eşcinselliği yüzünden nasıl olsa asker olamayacağı için okuldan çıkacağını söylüyordu. Yaşı bizden epeyce büyük olan bu çocuk öbür eşcinseller gibi aşağılanmazdı, güçlüydü. Sırasında yumruklarıyla konuşabilirdi. Yalnız 7. sınıfta 700 öğrenciydik. Eşcinsel çocuklardan kimisini ders yılı sonu beklemeden okuldan kovdular. Bu ilk kovulanlar daha çok edilgin olan eşcinsellerdi. Ders yılı sonundaki 15 günlük kamp süresince her sabah 20-25 çocuğu bizden ayırıp okuldan çıkardılar. 700 öğrencinin 400'ü çıkarılmıştı. sınavda başarısızlıkları gerekçesiyle çıkarılıyorlardı. Sınavda başarısız olanlar da vardı ama çoğu için başarısızlık bahaneydi. Eşcinsel olanlar başarısızlıkları bahane edilerek okuldan çıkarılıyorlardı. Gerçekten sınavdaki başarısızlıkları yüzünden 2 yıl üst üste sınıfta kalmış arkadaşlarımızın alaya çıkarılmaları okulda kalanlar için çok büyük üzüntü olmuştu. Bunu yeri gelince ayrıca anlatacağım. Ertesi yıl 8. sınıftan liseye geçtiğimizde de yine 150 öğrenci okuldan çıkarılmıştı. İleriki sınıflara geçtiğimizde artık okulumuzda böyle bir sorun kalmamıştı. Yıllarca geceli gündüzlü bir arada olmanın yarattığı içtenlikle bütün arkadaşlar birbirimizi çok iyi tanıyorduk. Kazanlı İbrahim. 15 yıl kadar önce İbrahim adlı bir polisin geceleri nöbetteyken kendisine ihanet eden karısını bir gece Kuruçeşme'deki evinde kendi yatağında dostuyla koyun koyuna yatarken suç üstünde yakalayıp beylik tabancasıyla vurup öldürdüğünü gazeteler uzun uzun yazmıştı. O zamanki bütün gazete haberleri polis İbrahim'in lehinde yorumlanarak verilmişti. Polis İbrahim emniyet örgütünün meslektaşlarının sevdiği bir polisti. Arkadaşları ona para yardımında bulunmuşlar, avukat da tutmuşlardı. Eşinin katili olan polis İbrahim'in Zil Cavit anlatmasaydı 7. sınıftaki arkadaşlarımdan kazanlı İbrahim olduğunu nereden bilebilirdim. Bizim sınıfımızın çıkardığı epeyce argo deyim vardır. Bunlardan biri zil. Zillik, zil çalıyor, zilliği şişirmek, zilliği kırmak deyimidir. Dersliğimizde İhsan adında uzun boylu ama şişman olmayan bir arkadaşımız vardı. Bu çocuğun bütün usulüşü yemekti. Çok yerdi, oburdu, aç gözlüydü. Böylelerine aç göden denirdi. İhsan'a açgöden denildiği gibi Zil İhsan da denilebilirdi. Zil İhsan denilmesinin nedeni öğleden önceki 4. ders boyunca kulağının paydos zilinde olmasıydı. Çünkü bu zilden sonra yemekhaneye giderdik. İhsan paydos zili yaklaştıkça karnım zil çalıyor derdi. 4. dersin paydos zili çalar çalmaz yemekhaneye ilk giren kepçeyi kapan o olurdu. Bu yüzden midenin adı zillik, karın doyurmakta zilliği şişirmekti. Zil İhsan ders yılı sonunda gerçekten sınavdaki başarısızlığı yüzünden okuldan çıkarılmış, alaya gönderilmişti. Sınıfımızda bir de Zil Cavit vardı. Cavit'e Zil lakabının verilmesi başka bir nedendendi. Okulun bandosunda zil çaldığı için ona Zil Cavit denirdi. Zil Cavit şimdiki evime yakın bir evde yaşadığından onunla ara sıra buluşur konuşurduk. Alba yemeklisiydi, iyi bir arkadaştı. Hep dı diye dili geçmişle konuşuyorum çünkü Zil Cavit yakınlarda öldü. Zil Cavit'i çocukluğunda çikolata çektirici olarak anımsıyorum. Kim açık göz çocuklar Tahtakale'deki çikolata fabrikalarından 5-6 çikolatayı toptan fiyatına ucuz alırlardı. Her kutuda 40-50 çikolata bulunurdu. Bu çikolataların içindeki kartlar numaralıydı. Sınıftaki çocuklar ikişer ikişer çikolata çekerler, kimin çikolatasındaki kartın sayısı küçükse iki çikolatanın parasını da o verirdi. Ya da çikolata kartlarındaki sayıların tek çift oluşuna göre bahse girilirdi. Ben de ara sıra çikolata çekerdim. Çikolata çekmeyen çocuk yok gibiydi aramızda. Zil Cavit çikolata çektirerek para kazanırdı. Ayrıca çikolata kazanan çocuklardan çikolataları onlara sattığından daha ucuza geri alır, bunları yeniden çektirirdi. Kimi öğrenciler sıralarını ve sıra kapaklarını çok iyi süslerlerdi. Zil Cavit de sırasını çok güzel süsleyenlerdendi. Onun özelliği olarak bir sırasını güzel süslediği aklımda kalmış. Bir gün Cavit evime geldiğinde çocukluk anılarımı canlandırmak için o günlerden belleğinde iz etmiş olayları sordum. Önce Çengelköy Askeri Ortaokulu'na nasıl geldiğini anlattı. Tokat Askeri Okulu'nda öğrenciymiş. Çocuklara orada çok kötü bakılıyormuş. Cavit de oradan Milli Savunma Bakanlığı'na hakkımızı yiyorlar diye mektup yazmış. Oysa askerlikte şikayet ancak bir üste yapılabilir. Müfettiş gelmiş. Cavit'in şikayetleri doğru çıkmış. Bunun üzerine Cavit'i Çengelköy Askeri Ortaokulu'na göndermişler. Cavit o gün anlatırken onun anlattıklarını yazıyordum. O yazımı aktarıyorum. Hamam vardı ya, hamamcı Rusya'da esir kalmış. Bir gün kazanlı İbrahim hamamdayken hamamcı ona esirlikte kendisine yapılan kötülükleri anlatmış. Kazanlı İbrahim de hamamcıya yalan söylüyorsun demiş. Hamamcı ileri gidince kazanlı İbrahim hamamcıyı dövmüş. Ben hamama gittim. Hamamcı bana olanları anlattı. Ruslar için kötü konuştum diye benimle kavga etti dedi. Ben de gidip doğru Sarı Ömer'e anlattım. Efendim, kazanlı İbrahim Rusları tahkir edince kızıyor dedim. Sarı Ömer sınıf subayı yüzbaşıydı. Meğer bu kazanlı İbrahim ajan değil miymiş? Ben süt be süt kazanlıyım demiş. Hemen emniyete verdiler. Okuldan kovuldu. Sonra bir gün yıllar sonra ben bunu resmi polis olarak sokakta gördüm. Daha sonra da gazeteler yazdı. Hani Kuruçeşme'de bir polis karısını öldürdü. İşte o kazanlı İbrahim. Aradan yine yıllar geçti. Bacanağımın traktörüne yağ keçesi almak için Haydarpaşa'da zirai donatıma gitmiştim. Rab orada karşımıza çıkmaz mı? Zirai donatımda kapıcı olmuş. Cavit'in söylediklerini o gün yazdığım biçimiyle aktardım. Kazanlı İbrahim ajan diye okuldan kovulduğunda olsun olsun da 16 yaşında olsun. Belli ki kazanlı olduğundan, küçük yaşta kazandan gelmiş olduğundan hamamcıya karşı çocukça bir gayrete düşmüş olacak. Başına böyle bir bela gelmese subay çıkacak, belki de büyük komutan olacaktı. Ama bir suçma yüzünden yaşını kayıp karısının katili oldu. Cavit bana bunları hiç yüksünmeden, hiç acınmadan ancak 16 yaşındaki sınıf arkadaşının ajan olduğuna inanmış olarak güle güle anlatıyordu. Hey gidi zil Cavit, sapasağlamdı. Bana bunları anlattıktan çok az sonra öldü. Kırmızı astarlı kaput. Arkadaşlarımızın çoğunun para gönderecek kimseleri yoktu. Bunlardan kimisi para kazanmanın türlü yollarını bulurdu. Çikolata çektirerek para kazananlar olduğu gibi içinde numaralı kağıt bulunan karamela çektirerek de para kazananlar vardı. O günlerde 40 paraya hayat sözü çok yaygındı. Adı hayat olan bir karamela türü vardı. Tanesi 40 paraya satılırdı. Çok küçük, 4-5 yaşında yalın ayak çocuklarla çok yaşlı yoksullar boyunlarına bu hayat karamelası kutusunu iple asıp yollarda 40 paraya hayat diye bağırırdı. 40 paraya hayat, hayatın bu denli ucuz olması karikatürcülerin, gazete yazarlarının güncel konusu olmuştu. 40 paralık hayat adlı, yağlı kağıda sarılı bu küçük çikolatalı şekerleri yapanlar arasında en ünlüsü Abdülvahit'ti. Satıcı çocuklar ve yaşlılar Abdülvahit'in yeni hayat, 40 paraya yeni hayat diye bağırırlardı. İstanbul Abdülvahit adıyla dolup taşardı. O günlerde sınıfımızdan bir öğrencinin cep harçlığı olarak ne aldığına birkaç örnek vereyim. Sıra arkadaşım Ödemişli Kamil'di. Çok severdim onu. Babası çiftçiydi. Kamil'e her ay postayla 3 lira gönderirdi. Bu oldukça çok para sayılırdı bizler için. Ödemişli Kamil her gün bir paket asker cigarası içerdi. Cigara parası da 3 lira aylığın içindeydi. Taşra'da bir kasabada askeri katip olan babası Cahit'e ayda 2,5 lira gönderirdi postayla. Babam bana haftada 50 kuruş, kimi haftada da 1 lira verirdi. Necdet'in babası da askeri katipti ama 6 çocuğu vardı. Necdet'e ancak yılda bir ya da iki kez 2-3 lira gönderebilirdi. Bu kadarcık parayı bile bulamayanlar çoğunluktaydı. Yeni elbisesi ya da rugan kemeri olan çocuklar kendileri hafta iznine çıkmaz, bunları arkadaşlarına kiralarlardı. En pahalı kiralanan terzide yaptırılmış kaputtu. Hele bu kaputlar baruti renkse, bir de yakasının altında kırmızı astar varsa çok kira getirirdi. Böyle fiyakalı kaputlar günlüğü 50 kuruştan kiralanabilirdi. Okulun verdiği kaputlar 6 düğmeliydi. Bu 6 düğme 3'ü sağ 3'ü sol yanda birbirine koşut 2 sıralı olarak kaputun önünde yukarıdan aşağı dümdüz uzanırdı. Özel olarak terziye diktirilen kaputlar 2 sıra 4'erden 8 düğmeli olurdu. Bu 2 sıra düğmeler omuzlara doğru birbirinden açılır, bele doğru birbirine yaklaşırdı. Böylece bir göz yanılsamasıyla göğüs geniş, bel ince görünürdü. Hele kaputun omuzlarına vatka konursa omuzlar ve göğüs daha geniş, bel de daha ince görünürdü. Açık barut rengi kumaştan özel olarak terziye diktirilmiş, omuzları vatkalı, 2 sıra 8 düğmeli, etekleri uzun, yaka astarı da kırmızı kaputu olanlar fiyakalarıyla arkadaşlarına üstünlük sağladıklarını sanırlardı. Cahit'in barut rengi, yaka altı kırmızı astarlı çok güzel bir kaputu vardı. Okulun bize verdiği kaputlar koyu gümüş rengi hem de kaba kalın kumaştandı. Cahit bemboyda bir çocuktu. Yanağında Diyarbakır çıbanı izi vardı. Cigara içerdi. Çok sinirli bir çocuktu. Kızınca çene kasları gerilir ve seyirirdi ama çok doğru, iyi yürekli bir çocuktu. Bekar öğrencilerdendi. Yani hafta tatillerinde izinli çıkacağı İstanbul'da kimsesi yoktu. Giysi kaput, kemeri kirayla alanlar daha çok kızlarla ilişkisi olan çocuklardı. Benim hiçbir kızla ilişkim olmadığı halde bir hafta iznine çıkarken Cahit'in o güzel kaputunu almıştım. Cahit mi kendiliğinden vermişti yoksa ben mi istemiştim şimdi anımsayamıyorum. Çok iyi anımsadığım bir şey var. Cahit'in bu fiyakalı kaputunu giyersem kızların bakıp beni beğenecekleri gibi bir gizli ama çok gizli bir duygu vardı içimde. O hafta tatilinde o kaputu giyersem belki bir kızla tanışacaktım. Kız arkadaşım olacaktı. Tas tamam açık seçik böyle düşünmüyordum ama kendime bile açıklayamadığım böyle bir gizli düşüncem olacaktı ki Cahit'in fiyakalı kaputunu giymiştim. Yoksa ne diye başkasının kaputunu giyeyim? Cahit bana kaputunu verirken her zamanki sinirli suratıyla "Bak, kira filan istemem ama bir yerine leke meke olmasın karışmam." demişti. Cahit'in yaka altı kırmızı astarlı, açık barut renkli fiyakalı kaputunu giyip perşembe günü öğleden sonra okuldan izinli çıktım. Yaka altındaki kırmızı astarın görünmesi için yakamın kalkık durması gerekirdi. Kırmızı yaka, astarlı kaput giymek yasak olduğundan subayların görmeyecekleri yerde kaputun yakasını kaldırıyordu. Çengelköy'den vapur, Galata Köprüsü, Eminönü, Sirkeci, tramvay, Şehremini, Mevlana Kapı, eve geldim. Yolda hiçbir kız kaputuma ve kaputumun içinde bana bakmadı. Üstelik evimizde babamla kardeşim bile yaka altı kırmızı astarlı kaputun farkında olmadı. Ertesi gün hava bozdu, kıştı. Hava okula gidemeyeceğim denli kötü değildi ama beni o kaputla kimse görmediği için okula gitmek istemiyordum. İçimde beni görmesini istediğim birisinin göreceği umudu vardı. Bu umutla cuma akşamı okula dönmedim ama cumartesi sabahı okula döndüm. Okulda sınıf subayımıza hasta olduğum için dün akşam gelemediğimi söyledim. Derse yetişmiştim. Bir şey söyleyen olmadı ama kötüsü Cahit'le karşılaşmamızdı. Sıkınan göze çöp batar denildiği gibi altından geçtiğim bir soba borusundan kaputa kömür zifiri damlamıştı. Cahit bağırıp çağırıyordu. Ulan ben senden para da istemedim be. Bara parayı isteseydi Cahit horozlanıyordu. Yiğit bir oğlandı. Ufarak ama sağlam yapılıydı. Kavga etsek döver miydim, dayak mı yerdim bilemiyorum ama Cahit'in haklılığı karşısında öyle ezilmiştim ki kavga etmeye yüreklenemedim. Boynumu eğip birkaç kez özür diledim. İçimden ne diye alırsın başkasının malını? Sanki neye yaradı deyip duruyordum. Bu olaydan sonra başkasının hiçbir iğreti şeyini istemedim de giymedim de. Cahit'le iyi arkadaş olduk, iyi çocuktu. Yalnız aşırı sinirliydi. Ne tembel ne çalışkandı. Birlikte subay çıktık. Subay çıktıktan sonra ne sıra arkadaşım Ödemişlik Kamil'i ne de Cahit'i gördüm. Sonradan duyduğuma göre Cahitçik üsteğmenliğinde İskenderun'da intihar etmiş. Para ve ekmek. Ekmek 3 kuruşken 3 kuruş 10 paraya yükselmiş ve gazeteler halkın ekmeğiyle oynanılmaz diye yazarak fiyat yükselişine karşı çıkmışlardı. Sonra ekmek 3 kuruş 30 para 3.30 para oldu. Ortaokulu bitirdiğimizde ekmek fiyatı da 6 kuruş 10 paraya yükselmişti. Büyükler bu fiyatı çok yüksek bularak eski günlerini, anılarını anlatıyorlardı. Onların gençliklerinde 10 ekmek 10 peynir sözü deyim olmuştu. Bakkala gidip 10 ekmek 10 peynir dediklerinde bakkal onlara 10 paralık ekmekle 10 paralık peynir veriyor ve bununla bir insanın karnı tıka basa doyuyordu. Babaların bu sözüne çocukların inanmaları zordu. Çocuklara bu sözler uydurulmuş bir masal gibi geliyordu. Çünkü o zamanlarda bir insan karnını ancak 10 kuruşla doyurabilirdi. 10 kuruşa yarım ekmek, bir koca dilim peynir ve 250 gram üzüm alınabilirdi. Bizim babalarımızın 10 paralık ekmekle 10 paralık üzümle karını doyurduklarına inanmamız nasıl zorsa, bugün de çocuklarımızın bizim 10 kuruşa karnımızı doyurduğumuza inanmaları zordur. Erguvan rengi kağıt 100 paralıklar, 2,5 kuruşluklar vardı ve bu kağıt 100 paralıklar bozuk paradan sayılmıyordu, bir değeri vardı. Bozuk paraların en küçüğü nikel 5 paralıklardı. Fiyatlar öyle yükseliyordu ki nikel 5 paralıklardaki nikelin fiyatı 5 paradan daha yüksek olmuştu. Böyle olunca 5 paralıkları piyasadan toplayıp erittikleri madenini daha yükseğe satıyorlardı. Yahudiler piyasadan nikel 5 paralıkları toplamaya başlamışlardı. Piyasada 5 para sıkıntısı başlamıştı. 5 para kıtlığı yüzünden alışveriş zorlaşıyordu. 24. ayrımın sonu sayfa 294.